Psikolojikmiş Podcast serimize hoş geldiniz. Ben Kevser Demir Türkdoğan.
Ben Pınar Kaya Türk.
Bugünkü konumuz arkadaş edinme. Geçtiğimiz günlerde Amazon'da gezinirken enteresan bir kitap çıktı karşıma. Nasıl arkadaş ediniriz? İnsanları nasıl etkileriz? Bu kitap karşıma çıkana kadar aslına bakarsanız ben insanların bu konuyla ilgili bir kitap okumasını gerektirecek bir şey olduğunu düşünmemiştim. O yüzden çok ilginç buldum bu konuyu ve Pınar'la konuşmak istedim. Pınar, gerçekten de insanların arkadaş edinme konusunda kitap satın alacak kadar çaresizlikleri büyük mü?
Olabiliyor zaman zaman. Özellikle sosyal anksiyetesi olan insanlar arkadaş bulmakta oldukça zorlanabiliyor. Sosyal becerileri düşük olan insanlar da aynı şekilde ne yapacaklarını, nasıl konuşacaklarını, nasıl davranacaklarını bilemeyebiliyorlar. Tabii bunun yanı sıra ben yine travma perspektifinden bakmadan da edemeyeceğim. Travmatik olarak işte ne bileyim kötü muamele görmüşse, zorbalığa uğramışsa yine çekinebiliyor. Ya da ailesinde bir türlü olduğu gibi kabul görmemişse, sürekli eleştirilmişse, yargılanmışsa, dışlanmışsa, kardeşler de birbirlerine yapıyorlar böyle şeyler. Mesela büyük kardeş tarafından sürekli aşağılanan, hor görülen, kötü muamele gören çocuklar da yine sosyal beceriler açısından sıkıntı yaşayabiliyor. Şimdi ben kitabın adında aslında şu insanları nasıl etkileriz kısmına takıldım.
Yani o etkileriz kısmı biraz herhalde şey, hani yine arkadaş edinmeyle bağlantılı olarak nasıl ilgi çekici görünürüz insanlara gibi. Tabii kitabı okumadan bilemem de ben sadece öyle gibi algılamıştım.
Başlıktan tahmin etmeye çalışıyoruz içeri. Ve onun üzerine şu an kitabı eleştireceğiz. Sıkı
evet,
durun.
Süper.
Okumadığımız bir kitabı başlıktan. Yani şöyle, insanları nasıl etkileriz kısmı bana biraz şu açıdan ilginç geldi. İnsanları etkilemek gibi bir derdimiz neden olsun?
Evet, çok çok mantıklı bir nokta aslında, doğru.
Belki sırf böyle bir derdi olan insan arkadaş bulamamasının sebebi bu olabilir.
Bana da
Yani.
bu şeyi çağrıştırdı şimdi sen bunu söyleyince. Bazı insanlar vardır böyle, her insana karşı farklı bir kişilik oluştururlar. Kendileri değildirler de işte mesela bir arkadaşı futboldan hoşlanıyordur. O futboldan hoşlanan arkadaşıyla bir araya geldiği zaman tam bir futbol delisi insana dönüşür. Ama başka bir arkadaşı atıyorum bitkilerden hoşlanıyordur. Evde bitki yetiştirmekten hoşlanıyordur. Onunla buluştuğunda bitkilerden çok anlaması da çok bitkileri seviyormuş gibi davranır. Böyle, ama düşündüğün zaman bu insanın gerçek kişiliği nedir sorusuna bir cevap bulamazsın. Bana bu tür insanları çağrıştırdı bu.
Evet, ben o insanların kişiliği nedir sorusunun cevabını biliyorum.
Gerçekten mi?
Aynen, borderline personality diyoruz biz. Borderline kişilik ya da borderline kişilik yapılanması. Bu tabii hani içgörüsü zayıf ve uç versiyonlarda olduğunda kişilik bozukluğu diye nitelendiriliyor. Ama kişilik yapısı olarak borderline kişilik yapısı olabilir böyle insanlar.
Bu tür insanlar bana biraz tehlikeli kelimesi biraz ağır olacak da bence uzak durulması gereken insanlar kategorisine giriyorlar.
Yani eğer borderline yapılanması varsa tabii ki borderline'ın başka özelliklerini de taşıyordur. Mesela işte dürtüsel öfke göstermek gibi, ilişkilerinde tutarsızlık gibi, duygu durumunda tutarsızlık gibi özellikler de sergiliyordur. O yüzden arkadaşlık sürdürmesi zor insanlar olacaktır. Evet.
Bu noktada istersen şeyi de konuşalım. Yani neden arkadaş edinemiyor bazı insanlar? Yani tabii ki bir takım problemler olabilir. Atıyorum çok küçük bir şehre taşınmıştır ve kendi kafa dengi insan sayısı çok azdır. Arkadaş olabileceği insan sayısı çok azdır ve bir takım fiziksel problemler vardır. Ama onun dışında sürekli birileriyle tanışıyorsa ama bir arkadaşlık ilişkisi geliştiremiyorsa burada bence insanın kendini sorgulaması gerekiyor diye düşünüyorum.
Tabii kişinin kendisinden kaynaklanan sıkıntılar olabilir, kişilik yapılanması ile ilgili sıkıntılar olabilir. Bunun arka planında da girişte de bahsettiğimiz gibi hani aile içinde maruz kaldığı durumlar olabilir. Diğer taraftan akran zorbalığı olabilir, okulda arkadaşlarından gördüğü kötü muamele olabilir. Ya da sadece kendi kişiliğiyle ilgili bazı törpülenmesi gereken, üzerinde durulması, çalışılması gereken noktalar olabilir kesinlikle.
Ben bunları konuşmak istiyorum. Mesela bugüne kadar gözlemlediğim ya da arkadaş seçimi yaparken dikkat ettiğim noktalara değinmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi mesela benim insanlarda hoşlanmadığım şey birinin sürekli iş hayatından ve işinden konuşması. Ve özellikle işi benim ilgi alanıma girmiyorsa, yani bu beni o kadar sıkıyor ki bu insanla görüşmek istemiyorum ya da görüşmek zorunda kalırsam da buluşma öncesinde üf yine mi bu iş muhabbetini çekeceğim psikolojisine giriyorum.
Doğru, haklısın. Biraz karşı tarafta empati eksikliği de var diyebiliriz aslında böyle bir durumda. Çünkü o işinden bahsederken senin nasıl dinlediğini çek edemiyor herhalde anlatırken. Senin mimiklerinden, beden duruşundan ne kadar ilgi duyup duymadığını kontrol edemiyorsa, senin yerine kendini koyup şu an böyle bir durumda olsaydım ben ne hissederdim? Hiçbir bilgim ya da fikrim olmayan bir işle ilgili karşımdaki insan konuşurken nasıl hissederdim diye bakamıyorsa, biraz empati açısından da kendini geliştirmesi gereken bir arkadaş diyebiliriz.
Yani belki de umursamıyor benim ne hissettiğimi. O an sadece kendi içini boşaltmak istiyor.
Doğru, o da olabilir. Yani
Yine bu
hiç
da
umurunda değil ne hissedersin.
eğer böyleyse de bu yine benim için bir red flag olarak bir kenara notu alınıyor.
Kesinlikle. Evet, bir de sadece işle ilgili değil de çok fazla konuşan insanlar var,
Evet.
değil mi?
Sırf
Hangi konu
sana
olursa olsun.
konuşmaya müsaade etmeyen insanlar var. Sürekli kendine çeviren muhabbeti. O da çekilmiyor gerçekten de.
Aynen. O da yine bir red flag. Arkadaşlık
Doğru.
açısından, arkadaş ilişkilerini zedeleyen ya da arkadaş bulma ihtimalini düşüren bir özellik diyebiliriz.
Yani benim aklıma gelen birkaç örnek var mesela. Atıyorum ben bir seyahate çıkmışım ve dönüşte bana şey soruyor. İşte seyahatin nasıl geçti, neler yaşadın? Ben tam bir iki cümle bir şey anlatıyorum. Gördüğüm, gezdiğim şeylerle ilgili. O oradan lafı alıp kendi yaşadığı, kendi gittiği başka bir yere çeviriyor. Aa işte biz de Çin'e gittiğimizde şöyle olmuştu deyip Çin'i anlatmaya başlıyor bana. Yani böyle bir insanla da ben vakit geçirmek istemiyorum. Hani ben istemiyorum zaten sürekli kendimi anlatayım da hani bir karşılıklı bir şey olsun. Biraz ben anlatayım. Benim konuşmam bittikten sonra sen Çin'i yine anlat. Ama bana da bir müsaade et, değil mi?
Aynen, ve söylediklerimi dinlediğine dair de bir işaret ver, değil mi?
Aynen
Hani bazen şey oluyor, karşı taraf hani sözünü bitirsin de ben konuşayım diye bekliyormuş
evet.
gibi hissettiriyor bazı tepkiler ya da bazı vermediği tepkiler dolayısıyla.
Kesinlikle. Bir de yine benim çok rahatsız olduğum şeylerden birisi. Mesela ben arkadaşımla yolda yürüyorum. Başka bir arkadaşını gördü. Çok tatlı konuştular, işte nasılsın, ne diyorsun, 2-3 dakika konuştular, ayrıldılar ve arkasından bana o kişiyi eleştirmeye ya da arkasından konuşmaya başladı. Ben bunu da bir red flag olarak görüyorum, çünkü diyorum ki buna böyle yapıyorsa demek ki bana da aynısını yapabilir bu insan, çünkü böyle bir karakterde bir insan.
Çok iyi, evet, dedikodu.
Evet.
Aynen. Evet, yani başkasının dedikodusunu sana yapıyorsa senin dedikodunu da başkasına yapıyor olabilir kesinlikle. Bu da önemli bir uzaklaştırıcı etken bence. Ama bazı insanlar dedikodu yapmayı çok seviyorlar. Yani özellikle dedikodu yapabileceği insanları
Evet.
tercih ediyor bazı insanlar da.
Yani dedikodu ben de şöyle severim mesela. Ünlülerin dedikodusunu yapmayı severim. İkimize de belli bir mesafede olan insanların. Ama tanıdığımız insanların arkasından konuşmak bana çok ters bir şey. Yani kendim yapmam, yapan birisine de ortak olmaktan hoşlanmam. O yüzden o tür insanlardan uzak durmaya çalışıyorum açıkçası.
Evet, o sensin ama dediğim gibi dedikoduyu çok seven ve özellikle
Evet.
öyle dedikodu yapabileceği insanları tercih
Kesinlikle.
edenler de var. Bir de enteresan, yani şimdi normal insanları çekiştirmek problem de ünlüleri çekiştirmek neden problem değil senin açından?
Pınar, bu da senin uzmanlık alanın artık.
Onlar bir halka mal olmuş insanlar olduğu için.
Bence şey ya, yani dediğim gibi ikimize de belli bir mesafede olduğu için yani bizim bunu konuşmamız o ünlüye herhangi bir zarar vermiyor. Mesela işte atıyorum bunu sosyal medyada yapmıyoruz ya da gidip kendisine zorbalık yapacak şekilde yapmıyoruz. Sadece konuşuyoruz ve orada bitiyor. Herhangi bir zararı yok yaptığımız kişiye. O yüzden yapılabilir gibi geliyor bana. Ama tabii yine hatalı da olabilirim.
Olabilir. Bizim bir tane komşumuz vardı ben küçükken. Gelirdi böyle mahallede olan her şeyi anlatırdı. Ondan sonra şey derdi. Kızım bak ben dedikodu yapmıyorum. Bunlar dedikodu değil. Ben hep olan şeyleri anlatıyorum sizi uyarmak için.
Bu da şey yapıyor, bir mantığa oturtmaya çalışıyor anladığım kadarıyla.
Aynen.
İçten içe kendinin hatalı olduğunu biliyor gibi algılıyorum ben.
Olabilir. Bakın ben sadece olan şeyleri ve size uyarmak için anlatıyorum. Olabilir. Bir de şey var benim dikkatimi çeken mesela arkadaşlık ilişkilerinde. İnsanlar buluşuyorlar, oturuyorlar. Herkes telefonunu çıkarıyor.
Yani onu da ben şey olarak algılıyorum. Bence insanlar birbirleriyle vakit geçirmekten aslında keyif almıyorlar ve belli bir zorunluluktan bir araya geliyorlar. Yoksa ben çok keyif aldığım gruplarda öyle bir ihtiyaç duymuyorum. Ama tabii şöyle bir şey de oluyor. Yani günümüzün gerekliliği olarak ara ara mesajlarını kontrol etmen gerekebiliyor. Çok iyi vakit geçirilen bir grupta bile bir noktada herkesin telefonunu eline alıp böyle 2 dakika bir mesajlarını ya da şey telefonunu kontrol ettiği bir an oluyor. Sonra telefon kenara koyuluyor. Ben buna okeyim açıkçası.
Evet, tabii ki bazen muhakkak hani cevap verilmesi gereken şeyler oluyor ya da bir şeylere bakmak gerekiyor. Ama böyle hakikaten böyle bütün sohbetin ortasında telefonun olduğu buluşmalar olabiliyor. Herkes işte sosyal medyasını açıyor, birbirine gösteriyor. İşte ben bunu takip ediyorum, sen de takip etsene. Hadi bir fotoğraf çekilelim. Ondan sonra hadi Instagram'a koyalım, sen story'mi koydun, yok ben post koydum falan
Sen
böyle
paylaş,
sürekli
ben de
bu.
oradan retweet edeyim bir şeyler.
Aynen. Ve hatta bazen sadece Instagram'a fotoğraf koyalım diye yapılan buluşmalar oluyor.
Ya ben böyle bir insanla tanışmıştım. Sanki bir bölümde de bundan bahsetmiştim. Bir araya gelindiğinde sürekli elinde telefon ve kendi selfisini çeken bir kızdı. Yani o kadar enteresan ki ben sanırım hayatım boyunca unutmayacağım. Bu aşırı enteresan geliyordu. Sürekli elinde telefon ve kendi selfisini çekiyordu.
Tahmin edebiliyorum. Bazen de işte böyle dışarıda buluşup hadi ben seni çekeyim sen beni çek böyle güzel manzaralı diye.
Fotoğraf çekimine gidilmiş gibi.
Aynen. Aynı çok dedikodusunu yaptık keser
Ama bak
insanların.
bunlar bizim çoğu birebir tanımadığımız ve bu konuşmanın zarar vermeyeceği insanlar.
Ha, senin de kriterin o.
Evet.
Peki. Ve biz diğer insanları uyarmak için bunu
Evet.
şu an dile getiriyoruz.
Biz onların iyiliği için söylüyoruz bunları.
Peki yani telefon meselesi böyle ama bazen insanlar da hakikaten bunu tercih ediyorlar. Ortak ilgi alanı dediğimizde de aslında bu noktaya bağlayabilir miyiz? Mesela ortak ilgi alanı olan insanlar birbirleriyle iyi anlaşıyorlar. Arkadaşlık ilişkileri uzun sürüyor ya. Ortak mesela sosyal medya ilgi alanımız. O yüzden buluştuğumuzda sosyal medya konuşuluyor. Hatta işte çıkarılıyor, uygulamalı şeyler yapılıyor. Ve fotoğraf çekiliyor. Ondan sonra hatta fotoğraf çekilmek için buluşuluyor. Bu da aslında bir arkadaşlık şeyi, ortak noktası.
Tabii olabilir, neden olmasın yani. Kesinlikle. İlla ki her ortak nokta beraber örgü örmek ya da işte beraber kek yapıp ondan sonra çayla yemek gibi fiziksel bir şey olacak diye bir şey de yok yani. Sosyal medya üzerinden, sanal şeyler üzerinden de yürüyebilir arkadaşlık. O da çünkü sonuçta
Aynen.
günümüzün bir gerçeği.
Aynen, kesinlikle. Ve çok temel bir şey herhalde. Arkadaşlık ilişkilerinde böyle bir ortak nokta olması, iki insanı birbirine bağlayan güçlü bir noktanın olması.
Yani ortak nokta olmadığında peki nasıl oluyor sence arkadaşlık ilişkileri?
Yani orada da bir süre sonra ilerlemiyor sanki ya. Mesela ben lise arkadaşlarımı hatırlıyorum. Lisedeyken çok güzel hani vakit geçirirdik, çok eğlenirdik, çok yardımlaşırdık da. Liseden sonra da devam ettirmeye çalıştık. Herkes ayrı bir yere gitti üniversite seçimi olarak. Ama herkes işte zaman ayırdı, buluştuk ayda bir, ayda iki. Bir şekilde birbirimizin hayatında var olmaya çalıştık. Ama sonra hayat devam ediyor ve herkesin farklı işleri, uğraşları oluyor. Ortak ilgi alanlarına da sahip değilsen, hatta aynı şehirde de yaşamıyorsan, o arkadaşlığı devam ettirmek gitgide zorlaşmaya başlıyor.
Kesinlikle. Ben de şeye özellikle çok katılıyorum. Aynı şehirde değilsen mesajla ya da telefonla devam ettirmeye çalışmak arkadaşlığı oldukça zor oluyor. Yani bir süre devam etse bile bir noktadan sonra mecburen kopuyor artık. Ve bence bunu da kabullenmek gerekiyor. Yani o koptuğu noktada karşı tarafı işte ne kadar da vefasızmış, aramadı, etmediğiyle suçlamaya gerek yok. Yani sonuçta sen de aramadın. Karşılıklı bir şekilde bitti bu arkadaşlık.
Aynen, şey var ya, bir yerde görmüştüm. Ya işte sadece sen benden bir saniye önce ya ne vefasızsın dediğin için bu ilişkideki vefasız ben oluyorum.
Aynen, kesinlikle.
Yani evet, bir de şey, o arkadaşlık dönüşüyor sanki. Bittiğini düşünmüyorum ben arkadaşlık ilişkisinin. Arkadaşlıktan tanıdıklığa geçiyor ya da arkadaşlıktan eski arkadaşlığa geçiyor.
Evet, bir de şimdi sosyal medyanın da etkisiyle insanlar birbirinden tamamen kopamıyorlar zaten. En fazla koptun, konuşmayı bırakıyorsun ama işte Facebook'tan ya da Instagram'dan yaptığı paylaşımları ve hayatını takip etmeye devam ediyorsun. Haberini alıyorsun.
Aynen. Evet, arkadaşlık ilişkin tanıdıklığa ya da eski arkadaşlığa dönüşebiliyor ve bu tamamen normal.
Yani özellikle şimdi bizim durumumuzu göz önünde bulundurduğunda, mesela yurt dışında yaşıyoruz. Zaten fiziksel olarak Türkiye'deki arkadaşlarımızla çok fazla görüşmemiz mümkün değil. Sosyal medya üzerinden takip ediyoruz birbirimizi. Çok önemli bir şey olduğunda arıyoruz. Ve Türkiye'de olur da bir fırsat yaratırsak, denk gelirse görüşüyoruz. Yani bu arkadaşlığın bittiği anlamına gelmiyor, senin de dediğin gibi farklı bir şekilde devam ediyor.
Kesinlikle. Bir de şu var, mesela eski arkadaşlarınla bir araya gelmek yeni arkadaş yapmaya göre çok daha kolay. Değil mi? Mesela zamanın olsa, geniş geniş boş vaktin olsa oturup hani herkesi arayabilirsin, herkesle görüntülü görüşme yapabilirsin, daha sık görüşebilirsin, onu davet edebilirsin vesaire. O yüzden onları da ayrı bir zenginlik olarak bir kenarda taşıyor olmak bence çok güzel.
Kesinlikle. Şimdi peki konumuza dönecek olursak, neden arkadaş edinemiyor olabilirsin konusunu ele aldık diye düşünüyorum. Peki arkadaş edinmek için, hani bu biraz şeye de yakın, hani insanları nasıl etkileriz kısmına da biraz göz kırpıyor gibi. Ne yapmamız lazım ki insanlarla iyi geçinelim, iyi arkadaş olalım?
Önce biraz açık fikirli olmak lazım bence. Öyle
Kesinlikle.
değil mi? Yani
Kesinlikle.
ben böyle düşünüyorum ve tek doğru budur gibi bakış açısına sahip olmak ilişki kurmaya yardımcı olmuyor. Daha çok yalnızlığa sevk ediyor, insanları uzaklaştırıyor. O yüzden açık fikirli olmak bence çok önemli. Bir de şey, bu arkadaş ilişkisi açısından da önemli. Bizim açımızdan da çok besleyici bir şey. Çünkü belki bizim gördüğümüz açıdan farklı bir bakış açısı bize daha iyi gelecek. Bizi zenginleştirecek, bizim hayatımızı güzelleştirecek. O yüzden açık fikirli olmak bence en temel nokta.
Kesinlikle. Ve ben hatta bunu olsa iyi olur diye düşünmüyorum. Ben mesela arkadaş edinirken en önemli kriterlerimden bir tanesi, bana bir şeyler katıp katmayacağı, ondan yeni bir şeyler öğrenip öğrenmeyeceğim. Yani benim zaten bildiğim, zaten yaşadığım bir hayata sahip bir insanı ben sıkıcı buluyorum açıkçası. Daha enteresan şeylerle ilgilenen insanlar benim daha çok ilgimi çekiyor.
Aynen, farklı insanlar bulmak değil mi? Senin rutininin dışına çıkmana yardımcı olacak olan farklılıklardır ve bunlara da açık olmak önemli. Diğer taraftan aslında bedenimizle verdiğimiz mesajlar da çok önemli. Yani dinlerken nasıl bakıyoruz, nasıl dinliyoruz, nasıl duruyoruz? Bunları biraz fark etmeye çalışmak kendimizde. Acaba hani umursamıyormuş gibi mi bir mesaj veriyoruz ya da çok mu ciddi bakıyoruz? Bunları check edebiliriz.
Evet, mesela işte biraz önce telefonu kontrol etme kısmını konuştuk. Birisi sana çok önemli bir şey anlatırken birden çantandan telefonu çıkarıp ona bakıyorsan, bence orada karşındaki insana çok saygısız davranıyorsun diye düşünüyorum. Hani
Aynen.
bir noktayı kollayıp boş bir anda çıkarıp bakabilirsin belki, ama karşındaki böyle hararetli bir şey anlatırken bayağı ayıp oluyor.
Aynen, evet. O işte beden duruşu, alışkanlıklar, şey, yüz ifadeleri, dediğin gibi neyle ilgileniyorsun, onu mu dinliyorsun gerçekten? Bütün bunlar kritik şeyler. Diğer taraftan mesela bizim de çekici bir insan olmamız, yani çekici derken karşı tarafta merak uyandıran, ilginç gelen bir insan olmamız önemli arkadaşlık edinirken.
Bunun
Yani.
içinde ben şey tavsiye ederim. Yani farklı şeyler okumak, farklı şeyler dinlemek, işte podcastler dinlemek ya da sesli kitaplar dinlemek. Hani normal sıradan insanların bildiği şeylerden farklı şeyler bildiğin zaman ve bunu sohbetine dahil ettiğin zaman çok daha dinlenilesi bir insan haline geliyorsun.
Doğru. ilgi çekici, merak uyandıran bir insan olabiliyorsun. Bir de şey, bence hani herkes şunları dinliyor, herkes bunu yapıyor ya da benim de mutlaka bu haberleri takip etmem lazım gibi değil de gerçekten senin ilgi alanın neyse onunla ilgili şeyler bilmek, okumak, araştırmak çok daha yerinde olacaktır.
Yani zaten bildiğim bir şeye daha derinlikli bilgiler katmış oluyorsun böylece.
Aynen öyle ve keyif alıyorsun. Araştırırken, okurken, anlatırken de keyif alacaksın ve keyif aldığın için oraya duygunu da yükleyeceksin ve karşı taraf seni daha ilgi çekici bulacak, daha çok merak edecek.
Bir de ben şeyi eklemek istiyorum. Sen biraz önce beden dilinden bahsettin ya. Aslında kendi beden dilimizi doğru kullanmanın yanı sıra karşımızdaki insanın beden dilini iyi okumak da önemli. Yine başlarda aslında biraz bundan bahsettik. Karşındaki insanın senin bahsettiğin şeyden sıkıldığını okuyup konuyu değiştirmen ya da karşındaki insana konuşma müsaadesi vermen gerekiyor.
Doğru. Aynen öyle. Anlatmakta ısrarcı olmamak bazı şeylerde. Karşı tarafın konuyu değiştirmek istediğini fark edip konuyu değiştirebilmek, illaki böyle ısrarcı sorular sormamak belli bir konuya dair.
Kesinlikle. Bu ısrarcı sorular Türk insanının çok büyük problemidir aslında. Özellikle şimdi bayram da yaklaşıyor. Bayramda işte sen ne okuyorsun, mezun oldun mu, ne iş bulacaksın, ne zaman evleniyorsun, çocuk ne zaman, ikincisi ne zaman, üçüncüsü fazla olmamış mı? Böyle her şeye dair bir yargılama yöntemi vardır ya Türk insanının. Biraz
Aynen.
burada kendini frenlemek gerekiyor diye düşünüyorum. Hani içten gelen bazı
Evet.
meraklı duygular olabilir ama biraz frenlesek kendimizi keşke bu konuda.
Doğru. Ben yüksek lisans yaparken şey vardı. Arkadaşlarımın sosyal medya hesaplarını da görüyordum ara ara. Yüksek lisansım devam ediyor. Evet, derslerim bitti ama tezim hala bitmedi. Ne zaman biteceğini ben de bilmiyorum. Lütfen bu konuda bana soru sormayın.
Şahane. Bayramlar için de aslında böyle küçük küçük kartlar hazırlanıp gelen misafirlere
Aynen. Hakikaten bazı konular konuşma açısından hani bize de ya da o muhatabı olan kişiye de hoş gelmiyor. Ama
dağıtılabilir.
insanlar böyle sürekli onu deşmek istiyorlar nedense.
Ya bir de ben bu konuda şöyle düşünüyorum. Eğer bir soru bir kişinin aklına geldiyse diğer 100 kişinin de aklına gelmiştir ve muhtemelen diğer 100 kişi de aynı soruyu o kişiye sormuştur ve o kişi de artık bir şey yani üstesinden gelemeyeceği bir şey haline gelmiştir. Rahatsızlık verici bir durum haline gelmiştir o soru diye düşünüyorum.
Evet. Ama işte burada da şöyle bir ikilem doğuyor. O zaman biz ne konuşacağız?
Yani çok daha genel geçer konular konuşabilirsin. Çok yakın olmadığın insanlarla, çok yakın olduğun insanlara tabii ki zaten bu soruları sorabilirsin. Hatta sormadan da cevabını biliyorsundur muhtemelen o yakınlığa sahipsen. Ama bayramdan bayrama gördüğün bir akrabana o yakınlık olmadan çok çok özel konularla ilgili soru sorulmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Ne bileyim havadan konuşursun, işte ortak tanıdığın insanlardan konuşursun. Bulabilirsin mutlaka konuşacak bir şey eğer iletişim becerilerin kuvvetliyse.
Ah
Belki de
işte.
buna neden olan şey zaten iletişim becerilerinin yeterince kuvvetli olmamasıdır.
Aynen, evet. İletişim becerilerinin yeterince kuvvetli olmaması, birçok insanın da zaten arkadaş bulamaması ya da devam ettirememesiyle ilgili önemli bir gerekçe. Daha önce de konuştuğumuz gibi. Ve hatta bazen insanlardan şunu duyuyorum. Mesela ben ilk görüşmede çok iyiyim, çok eğlenceliyim, çok girişkenim de, ama sonra o sohbetlerin devamını getiremiyorum. Sonraki buluşmalarda öyle kalıyorum diyor birçok insan.
Yani belki de sohbet geliştirme konusunda kendine çok yükleniyordur. Kendinden beklentisi fazladır. Biraz akışına bırakmak lazım. Sohbetin kendi kendini açmasını beklemek lazım. Belki.
Olabilir. Belki de tanışma konusunda iyidir ama
Ya da
sonraki
evet.
iletişim becerileri konusunda iyi değildir. Karşı tarafa dediğin gibi hani ne sorması gerektiğini, nasıl sorması gerektiğini bilemiyordur. Bunlar geliştirilebilecek şeyler.
Kesinlikle.
Terapide bunları da çalışıyoruz bu arada. Onun da mesajını vereyim.
Çok güzel. O zaman aslında
Aynen.
arkadaşlık edinme konusunda problem yaşayan birisi terapiste
Kesinlikle. Özellikle gençler, ergenlik dönemindekiler bu konularda çok destek alıyorlar terapistlerden.
başvurabilir. Fayda da görüyorlar demek ki.
Fayda da görüyorlar. Bir de tabii şey de oluyor. Hani hangi ilişki aslında iyi, beni geliştiriyor, beni besliyor. Hangi ilişki beni aşağıya çekiyor? Bu konuda da destek almak çok iyi geliyor ergenlik dönemindeki gençlere. Çünkü arkadaşlık ilişkileri bazen iyi de gelmiyor ve farkına da varamayabiliyorlar.
Kesinlikle çok güzel bir nokta. Biraz daha açmak ister misin burayı?
Tabii, yani kendini henüz tam anlamıyla tanımayan, hayatı ve insanları tanımayan bireyler, bu ergenlik çağı olabilir ama ergenlik çağından sonra işte genç yetişkinlik dönemi de olabilir. İnsanın kendiyle ilgili ve diğer insanlarla ilgili çok fazla farkındalığı olmadığında bir takım toksik ilişkilerin içerisinde ya da sadece zaman kaybından ibaret olan ilişkiler içerisinde kendini bulabiliyor. Burada da hani ben ne yapıyorum? İyi bir şey mi yapıyorum? Doğru bir şey mi yapıyorum? Ya da o kişiyle buluştuktan sonra ben kendimi şöyle hissediyorum. Burada bir problem var mı? Bu normal mi? Bunları konuşmak için danışmanlık alması iyi olurdu.
Kesinlikle. Hatta yani bu şeyden kaynaklanıyor muhtemelen. Bu konuda yeterince tecrübesi yok bir insanın ve başına gelen bir şeyin iyi olup olmadığını değerlendiremiyor. Ve bu konuda da işte tecrübeli ya da bu konunun kitabını okumuş kişiye danışıyor. Gayet mantıklı.
Aynen öyle. Yani ben mesela bu insanla buluştuktan sonra kendimi yetersiz hissediyorum. Acaba neden? Konuştuğumuz hangi konular bana yetersiz hissettiriyor? Bu yetersizliği hissetmek normal mi? Yani ben kendimi daha fazla mı geliştirmem lazım? Yoksa aslında ben iyiyim ama bir şekilde o beni manipüle etti ve ben kendimi yetersiz görmeye başladım. Böyle bir şey mi var? Bunları anlamak için İyi bir danışmanlık güzel olurdu. Hani şu en yakınındaki 5 kişinin ortalamasısın diye bir söz var ya, ona katılıyorum. En yakınındaki 5 kişi seni ileriye de taşıyabilir, aşağıya da çekebilir ve hiç farkında bile olmayabilirsin.
O zaman hemen Elon Musk'a arkadaşlık isteği gönderiyorum Pınar. Belki ekonomik olarak beni yukarı çeker.
Çok iyi. Peki sen gönder, sen de benim arkadaşım olduğun için dolaylı olarak ben de
Tamam, seni de çay
temas etmiş
partimize
olurum.
davet ederim.
Aynen, bir çay partisinde bizi tanıştırırsın. Benden bahsedersin. Benim bir arkadaşım var, psikolog, podcast yapıyoruz.
Bak bu arada şey de arkadaş edinmek için güzel bir yöntem. Arkadaşlarının arkadaşlarıyla tanışmak.
Aynen öyle, evet. Partilere gitmek o yüzden, davetlere gitmek,
Evet.
kendini davet
Davetlere hayır
etmek.
dememek. Yani çok ne kadar içe dönük bir insan olsan bile teklifleri geri çevirmeyip bunları bir fırsat olarak değerlendirmek mesela bir yöntem.
Kesinlikle.
Çünkü ben de içe dönük bir insanım ve bazen aldığım davetlerde acaba sıkılır mıyım diye geri çevirmek istediğim anlar oluyor ama genellikle kendimi zorlarım ve bu tür davetlere katılırım. Çünkü bu aslında benim kendimi geliştirmem için de bir challenge.
Aynen. Ben de içe dönüyüm ve evet, davetler, kalabalık ortamlar benim için enerji tüketen yerler. Ama ben genelde severek giderim yani. Hatta böyle koşu koşu giderim, severim çünkü öyle organizasyonu enerjimi tüketiyor ama seviyorum o ortamları. Dediğin
Ben
gibi çok fazla insan ve yeni fırsatlar çıkaracağı için
evet.
karşıma.
Yani şey beni çok tüketiyor. Yeni insanlarla tanışma kısmı. Yani kendi arkadaşlarım, tanıdığım insanların olduğu ortamlara bayılıyorum. Ama eğer ortamda tanımadığım insanlar, tanıdığım insanlardan fazlaysa her biriyle tanışmak, kendimi anlatmak ya da onları dinlemek bayağı yoruyor beni. O yüzden kabul ederken zorlanıyorum ama dediğim gibi kendimi zorlayarak kabul ediyorum genelde.
Evet, bak şey de enteresan bir nokta. Mesela ben tanımadığım insanlar tanıdığım o insanlardan fazlaysa yine çok severim o ortamı. Neden? Çünkü ortak arkadaşlarımız bizi tanıştırabilir tanımadıklarımla.
Onu daha
Ama
kolay buluyorsun.
aynen. Ama hiç kimseyi tanımıyorsam tabii ki daha zor. Ama orada da bir şekilde tanışıyorum. İşte ne bileyim, kahve güzelmiş. Ondan sonra şu kurabiyeden yedin mi falan derken.
Ben o konuda çok kötüyüm ya. Ben hayatım boyunca hep birileri gelip benimle tanıştı. O yüzden ben bir noktada eğer birileri gelip benimle tanışmazsa benim arkadaşlarım biter.
Şey tükenir yani, arkadaşlık havuzum
Yani nasıl böyle oldu bilmiyorum yani kader çizgimi mi böyle yazılmış şeyim böyle dışarıdan güvenilir bir insan olarak göründüğüm için insanlar sürekli bana mı geliyor bilmiyorum ama yani kendimi bildim bileli ilkokuldan önce dahi işte mesela annemle bir misafirliğe gideriz orada başka çocuklar da olur ben asla gidip konuşmam hep beni gelirler çağırırlar Ve orada müthiş bir arkadaşlık gelişir. Ya da işte bir düğüne gideriz, orada aynı şekilde, ama dediğim gibi hep birileri beni çeker arkadaşlığın içine.
İlk adımı atan sen olamıyorsun.
Evet, o yüzden yani öğrenmek zorunda kalmadığım için hiçbir zaman bilmiyorum nasıl arkadaş ediniliyor.
Evet, işte bu da aslında geliştirmesi gereken bir şey arkadaş edinme
Evet.
konusunda. İlk adımı atan sen olmak.
Evet, kesinlikle katılıyorum. Ama
Herkes senin
dediğim
gibi
gibi,
şanslı olmayabilir çünkü.
evet kesinlikle. Ama işte ben bir şekilde hiç ihtiyaç duymadım buna.
Evet, ilk
Yani
adımı atan sen olmak önemli bir beceri.
evet, kesinlikle. İşte ülke değiştirdim mesela. Buraya geldiğimde dahi hiçbir şekilde bu konuda benim herhangi bir şey yapmama gerek kalmadı. Zaten işte sosyal medya üzerinden küçük de olsa bir tanınırlığım olduğu için insanlar bana mesaj attı. Ben mesaj atanlar arasından arkadaş seçtim kendimi.
Çok iyi.
Yani çok büyük bir
Selebriti
şımarıklık mı
olduğun
biliyorum
için.
ama.
Selebriti olduğun için.
Yani işte hayatım bu şekilde gelişti.
Çok iyi. Evet, ama siz Kevser gibi olmayın
Evet,
arkadaşlar. Her
kesinlikle,
zaman
kesinlikle.
böyle çalışmıyor.
Kesinlikle, yani bu dediğim gibi yani benim bir şekilde giftim gibi bir şey yani.
Böyle bir charm'ım var diyorsun.
Evet,
Doğru,
nazar
sende.
değmesin, hemen
Başlayalım.
tahtalara vuralım.
Şunu vurgulayabilirim ben de. İlk adımı atan biz olduktan sonra mesela mümkün olduğunca çok tanıdık edinmek güzel bir strateji
Evet.
olabilir. Sonra o tanıdıklar içerisinden birkaç kişiyi arkadaş seçmek, belki işte 10 kişi arkadaş edinebilirsin. O 10 kişinin içinden de 1-2 kişiyi yakın arkadaş olarak belirleyebilirsin ve bu zamanla gelişen bir şey. Hani ilk karşılaştığında bu insanla nasıl anlaşırım, elektriğimiz tutar mı, ne kadar derin bir arkadaşlık kurabiliriz? Bunu net bir şekilde anlayamayabilirsin ama zamanla görüştükçe, tanıdıkça belki bazı ilişkilerin daha derinleştiğini fark edeceksin ve onlar yakın arkadaşın olacak. Ve ilk etapta da mümkün olduğunca çok fazla insanla kontak halinde olmak ve tanıdıklar çemberinin içerisine almak güzel bir strateji.
Evet. Yine bu şeye çıkıyor aslında. Aldığımız davetlere hayır dememe kısmına çıkıyor. Gerçekten de seçeneğin ne kadar fazla olursa onlar arasından kendine daha uygun, daha yakın birisini seçme ihtimali o kadar yüksek oluyor.
Aynen. Ve aslında sen hani seçiyorsun sana ulaşan kişileri ama bir nevi ilk adımı atan da şöyle sen oluyorsun. Kendini paylaştığın için sosyal medyada
Evet.
artık hani insanlar seninle ilgili bir şeyler bilip sana gelip "Aa bak ben de şuyum, şöyleyim." diyebiliyor.
Bir de aslında şey var, sana karşı ilk adım atıldı okey ama onunla bitmiyor zaten arkadaşlık. Sonrasında senin de bir takım adımlar atman gerekiyor ki o arkadaşlık gelişsin. Ben o konuda iyi olabilirim sanırım. Çünkü ben şeyimdir böyle, yani yeni tanıştığım birisinden iyi bir vibe aldım. Ha, ben bunun arkadaş olurum dedim. Hemen evime çağırırım, işte yemeğe davet ederim ya da birlikte dışarıda bir organizasyon oluştururum ve birlikte vakit geçirmeye, onu daha iyi tanımaya çalışırım.
Evet. Bunlar da güzel beceriler. O yüzden belki de bu anlamda örnek alınabilir senin yöntemin. Hani ilk adımı atan bir nevi sensin. Kendini açıyorsun, ortaya koyuyorsun zaten sosyal medyada. Ve oradan dolayı seni bilen ve sana yakın hisseden insanlar iletişime geçiyorlar. Sonrasında da sen bu iletişime geçişten hoşlandığını belirten girişimler içerisinde bulunuyorsun.
Evet. Aslında arkadaşların formülü kısaca böyle denebilir
Çok basit, aynen.
belki.
Peki o zaman çok güzel bir sohbet oldu.
Kesinlikle, ben de çok keyif aldım Pınar. Çok teşekkür ederim.
Ne demek? Başka sohbetlerde görüşmek üzere diyelim o
Görüşmek
zaman.
üzere. Hoşça kalın.
Görüşürüz.